Ayrım 13. Paris. Tarık'ın Selva'dan gelen habere ulaşabilmesi kolay olmamıştı. Konsoloshanenin gece bekçisi, telefondaki kadının ısrarı ve paniği üzerine Tarık'ın evine telefonla haber yollatmasa, Tarık ertesi güne kadar bilmeyebilirdi. 80 kadar insanın bir hayvan vagonuna tıkıştırılarak Paris'e doğru yola çıkarıldığını. Bekçi iki kere yüzüne kapatmıştı telefonu Selva'nın. Bu kadın laf anlamıyor muydu acaba? Hanım, konsolos burada yok. Başkaları da yok. Ne ikinci katip, ne üçüncü katip, ne de sekreter. Hepsi evlerine gittiler. Yarın sabah erken arayın, demiş ama dinletememişti. Üçüncü telefonda biraz korkmuştu açıkçası. Bu kadar ısrarlı olduğuna göre kim bilir neyin nesiydi, kimin fesiydi. Bekçi ancak çok önemli haberler için kullanmaya tembihli olduğu Tarık Arıcan'ın evinin altındaki bakkala telefon edip çok önemli bir gelişme olduğunu, 5 numarada oturan beylerden birinin konsoloshaneye telefon etmeleri gerektiğine dair 5 numaraya bir haber yollatmasını rica etmişti. Bakkal bu mesajı aldıktan ancak yarım saat sonra servisten dönen çırağını yollamıştı yukarı. Tarık haberi alır almaz doğru konsoloshaneye koşmuştu. Bekçiden Marsilya'dan bir deli kadının ısrarla kendini aradığını öğrenip hemen telefon etmişti Selva'ya. Tek anlayabildiği San Charles istasyonundan kalkan bir trene Yahudilerin doldurulduğu ve Nazım Kender'in de onlarla beraber Paris'e doğru hareket ettiğiydi. Selva Tarık'a bu treni Paris'e karşılaması ve kocasını kurtarması için yalvarıyordu. Tarık önce Berlin'deki Türk sefaretini aramıştı hemen. Paris Alman işgali altında olduğu için Paris konsoloshanesi savaş süresince emirlerini Berlin'deki Türk sefaretinden almak zorundaydı. Vichy'deki sefirin Yahudileri kurtarma eylemlerine çok duyarlı olduğunu bildiği için Berlin'e haber verdikten sonra Vichy'deki sefir Behiç Bey'i de haberdar etmişti durumdan. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri olan Behiç Bey, çekirdekten yetişme bir diplomat değildi. Ama devlet tecrübesi engin, sağduyu sahibi, akıllı ve vicdanlı bir adamdı. Bu niteliklerinden dolayı yollanmıştı Fransa'daki görevine. Belki de Allah tarafından yollanmıştı. Her ne kadar Gestapo'nun ayağına basmamaya itina etsek de harbin icapları bize insanlığımızı unutturmamalıdır beyler, demişti genç meslektaşlarına. Milattan önce 700'lerde Doğu Anadolu'da yaşamış Urartular bile zapt ettikleri topraklarda yaşayan halkın inançlarına saygı göstermeyi bilmişler de 20. asrın ortasında bu Almanlara da ne oluyor böyle? Hiçbir şeye tepki göstermeyin ama hep doğru bildiğinizi yapmaya çalışın. Tarık birçok kez düşünmüştü. Bu kafa yapısında bir amirin desteği, yüreklendirmesi olmasa kamplara ve karakollara Türk asıllı Yahudileri kurtarmaya acaba aynı cesaretle gidebilir miydi? Behiç Erkin'in Vichy'de uygun gördüğü bir binayı sefaret olarak kiralamasının haftasında yandaki binaya da Almanlar yerleşmiş, orayı karargah olarak kullanmaya başlamışlardı. Alman subayları sefarete girip çıkanları sürekli gözetliyor ve sorgu sual ile tedirgin ediyor, korkutuyorlardı. Bu işe son vermek amacıyla Sefir Behiç Bey, balık halinde çalışan iri kıyım bir Fransızı maaşa bağlamış, üniforma giydirmiş ve kapının önünde koruma olarak görevlendirmişti. İnsan azmanı koruma, sefaretten çıkanlara yolun ucuna kadar refakat ederek Alman askerlerinin tacizine karşı caydırıcılık görevini yerine getiriyordu. Behiç Bey ayrıca Türkiye ile olan bağını en zayıf kanıtlarla bile ispat edebilenlere hemen pasaport verilmesini tembih etmişti. Yılların içinde Türkçeyi unutmuş ya da Fransa'da doğduğu için hiç öğrenememiş olanlara Almanların ya da Almanya'nın Fransızların hışmından korunabilmeleri için "Benim vatanım Türkiye'dir, Türkiye'de akrabalarım var" gibi cümleler ezberletmesinin yanı sıra birkaç Türkçe kelimeyi bir araya getirip cümle kurabilenleri de Türkiye ile olan bağını ispatlamış sayıyordu. Amirlerini devreye soktuktan sonra tekrar aramıştı Selva'yı Tarık. Gönlünüzü ferah tutun ve lütfen hemen güzel bir uyku çekin. Sefirlerimiz lüzumlu temaslara başladılar, demişti. Ama genç kadını teskin edemeyince Sabiha'nın kız kardeşine elinden gelen her türlü yardımı yapabilmek için geceyi konsoloshanede geçirmeye karar vermişti. Telefonun elinin altında bulunması iyi olurdu. Birkaç saat sonra ne olup bittiğini yeniden araştırabilir, Rafael'i salmışlarsa Selva'ya haber verirdi hemen. Bekçi karşısına dikildiğinde 2 saatten beri elinde telefon, sağdan soldan yeni bir haber almak için çırpınmaktaydı Tarık. Sizi görmek isteyen biri var kapıda. Arkadaşınız olduğunu söylüyor. Adı neymiş? Ferit Bey. Ferit Saylan? Evet, Saylan. Bırak gelsin, dostumdur. Ferit yorgun yüzüyle odaya girdiğinde telaşlandı Tarık. Hayrola birader, bir şey mi oldu? Diye sordu. Asıl ben seni merak ettim, dedi Ferit. Sizin eve uğramıştım. Muhlis senin apar topar konsolosaneye gittiğini söyledi. Ne var? Ne oldu? Elimden bir şey gelir mi? Pek sanmıyorum. Gestapo, Marsilya'da yaşayan bir ahbabımın kocasını diğer Yahudilerle birlikte toplamış, trenle Paris'e sevk ediyormuş. Berlin sefaretine haber verdim. Vişe sefaretini de aradım. Şimdi oturdum, bekliyorum. Bir gelişme olursa beni haberdar edecekler. Benim de seninle beklememi ister misin? Teşekkür ederim Ferit. Boşuna buralarda perişan olma. Evelin evde seni bekliyordur. Evelin bu akşam evde değil. Yeni doğum yapan bir arkadaşını ziyarete geçti. Gece onlarda kalacak. Otur o zaman. Sana ne ikram edeyim? Çay içer misin? Bu saatte mi? Bekçinin eline para verir, bir şişe şarap aldırırım. Ama bir birader, kokusu filan siner. Konsolosluk makamında da içki içilmez ki. Başkası olsa içer de sen içmezsin dostum. Çünkü sen mesuliyetlerini müdrik bir insansın. Ben de o yüzden seviyorum ya seni. Tarık arkadaşının övgü dolu sözlerinden rahatsız oldu. Birazdan iyi bir haber gelirse birlikte çıkar, Propole de gideriz. Bir şeyler atıştırırız dedi. Sen söyle bana çayı. Burada kalıp konuşalım. Seninle çok ciddi bir konu hakkında konuşmam lazım. Kahvede filan olmaz. Hayrola, bir sıkıntın mı var? Yanıtlamadı Ferit. Tarık odasından çıktı, koridorun başına yürüyüp bekçiye seslendi. İki bardak demli çay yapsana bize Hasan Efendi, diye. Ne bardağı, bardak mı varmış burada, diye söylendi bekçi. Çorba içer gibi çay içiyoruz. Türkiye'den getirdikleri canım acemi bardakların hepsi kırılmış, kala kala Fransızların kocaman beyaz porselen fincanlarına kalmışlardı. Bir gelene 6 adet ince belli çay bardağı ısmarlayacağına söz vermişti konsolos. Allah'tan sözünün eri adamdı da inşallah çay keyfine yeniden kavuşacaktı yakında. Bu cehenneme gelecek bir aptal bulunursa memleketten. Paris'in bir cehennem olduğuna Yahudi asıllılarla vatan hasreti çeken ve eğlenceyle hiç arası olmayan bekçiden başka kimseyi inandıramazdınız o günlerde. Açık şehir ilan edilmiş olan Paris, kabareleri, kahveleri, tiyatroları, sabahlara kadar açık dansingleri, barları ve lokantalarıyla eşi benzeri olmayan bir eğlence merkezi görünümündeydi. Nedir mesele? Diye sordu Tarık. Başın derde filan mı girdi Ferit? Hayır, benim başım dertte değil ama başı dertte olanlarla ilgilendiğimi biliyorsun. Evet, tehlikeli işlere bulaştığını biliyorum. Sen de yapıyorsun böyle şeyler. Benim arkamda Türk devleti var, Türk sefareti var. Senin arkanda ise gayrimeşru yeraltı faaliyetleri. Üstelik Fransız uyruklu bile değilsin. Başın belaya girse kim kurtaracak seni? Sen. Ferit, ben seni kurtaramam. Fransız Komünist Partisi saflarında gizli mukavemete katılmış birine ne yardımım dokunabilir ki? Devlet olarak resmen tanıyamadığımız bir örgütün üyesisin. Yaptığın işleri ancak kalben destekliyorum. Bu da seni kurtarmaya yetmez. Bu bana yeter. Saçmalama birader. Evelin hamile olmasa o kadar karşı olmazdım tehlikeli işlere burnunu sokmana, kuryelik yapmana. Tarık, ben de seninle bunu konuşacaktım. Eğer benim başıma bir şey gelirse Evelin sana emanet. Lütfen karımı kolla, olur mu? Tarık baka kaldı Ferit'in yüzüne. Olur mu dostum? Yani ne yapmamı istiyorsun? Karımın İstanbul'a sağ salim ulaşmasını sağla. Evelin'in akrabaları yok mu burada? Paris'te yok. Ayrıca çocuğumuzun Türkiye'de dünyaya gelmesini, bebeğimizi annemin de görmesini istiyoruz. Ya Evelin'in annesiyle babası? Hiçbiri hayatta değil. Sadece bir erkek kardeşi var. O da Amerika'ya kapağı atmak için çabalıyor. Çocuk doğana kadar gitmiş olacak. Ferit, bu tehlikeli işlere hiç bulaşmasan da karını alıp sağ salim sen götürsen vatanına. Tek bir misyonum kaldı Tarık. Son bir iş. O işin iyice içindeyim artık. Geri dönemem. Onu da hayırlısıyla becerebilirsem Evelin ile şu trene binip İstanbul'a döneceğim. Hangi treni? Şu senin bahsettiğin. Ben hiç öyle bir şeyden bahsetmedim. Ama öyle bir tren var. Muhlis'ten mi duydun? Ne önemi var nereden duyduğumun? O tren ne zaman kalkıyor? O trene mi binmek istiyorsun? Mümkün mü? Kalkacak olursa elbette. Paris'te toplanan Türk asıllı Yahudileri Türkiye'ye sevk etmek için böyle bir yol düşündük. Hala çalışıyoruz üstünde. Bir vagon kiralamak bize kaça mal olur? Kiralayabildikse hangi yollardan geçerek gitsin? En selametli güzergah hangisidir? Hangi tarihte yola çıkaralım gibi suallerimiz var. Trenin geçmesi muhtemel memleketlerle görüşüyoruz. Evet, henüz kesinleşmedi ama öyle bir tren projemiz var. Ona binmek istersen sana ve karına mutlaka yer bulurum trende. Emin misin? Elbette. Ama bunu öyle ulu orta konuşup durma. Gözünü seveyim. Dalanıp budaklanırsa Almanlar engellerler. Bunu sessizce halletmeye çalışıyoruz. Muhlis bahsetmemeliydi bundan. Muhlis bahsetmedi, emin ol. Nereden duydun o zaman? Sefer'in dışında bunu bilen üç kişiyiz. Ben, Hikmet Özdağ'ın, bir de Muhlis. Sen Hikmet'i tanımıyorsun. Muhlis boş boğazlık etmiş olmalı. Şerefim üzerine yemin ederim ki o söylemedi. Zaten Muhlis benim teşkilatta çalıştığımı da bilmez. Nereden duydun öyleyse? Söyleyemem. Bilmem şart. O trene yakınlarını bindirmek isteyen bir iki arkadaşım var komitede. Nasıl duymuşlar? Yerin kulağı vardır. Ben de yer altında çalışmıyor muyum? Bu hiç hoşuma gitmedi azizim. Nasıl sızar böyle bir bilgi? Merak etme Tarık. Duyanların projeye kötülüğü dokunmaz. Sadece trenden faydalanmak isteyebilirler. Bekçi elinde bir tepsiyle içeri girince sustular. Çay fincanlarını Tarık'ın masasına bırakıp çıktı adam. Çaylarından bir iki yudum ancak içmişlerdi ki telefon çaldı. Sefaretten arıyorlardı. Sefir Tarık'a Marsilya konsolosu Nazım Kender ve yakınındakilerin serbest bırakıldığının haberini veriyordu. Efendim çok teşekkür ediyorum bu güzel haber için dedi Tarık. Hangi işi? Ha şu tren işini. Elbette efendim hemen ilgilenirim yarın. Hakkınız var. Zavallı insanlar ikinci bir kapana kısılmadan önce bu işi hızlandırmakta fayda var. Muhaciret komiteleri de bu akşam meydana gelen olay üzerine bize her bakımdan yardımcı olmaya çalışacaklardır. Nasıl efendim? Tarık Ferit'in yanında fazla konuşmak istemediği için kısa kesmeye çalıştı konuşmasını. Evet efendim, hayır efendim gibi yanıtlarla yetindi. Telefonu kapattıktan sonra arkadaşına döndü. Gestapo, Marsilya'da vagona doldurup Paris'e gönderdiği insanları salmış. Bak yine başardık dostum, dedi gözleri ışıl ışıl. Çok sevinme Tarık. Bu kez salıverdiler ama çok yakında tekrar toplayacaklardır. Belki. Bana müsaade et de Marsilya'da haber bekleyen arkadaşımı arayıp müjdemi vereyim önce. Sonra çıkarız beraber, dedi Tarık. Selva'nın telefonunu çevirirken. Selva telefonu bir kere bile sonuna kadar çaldırtmadan sesini duyar duymaz hemen açtı. Belli ki telefonun başında bekliyordu. Selva Hanım, gözünüz aydın. Kocanız diğerleriyle birlikte Arles'te serbest bırakılmış. Herhalde gecenin bu saatinde onca insan vasıta bulmakta zorluk çekiyorlardır. Ama sabaha doğru evlerinde olurlar, dedi Tarık. Hiç ses gelmedi karşı taraftan. Selva Hanım, Selva. Sizi duydum, dedi Selva. Zorlukla konuşuyordu. Tarık Bey, haklıymışsınız. Memlekete dönmemiz gerekiyor. Hem de ilk fırsatta. Yakında Edirne'ye doğru bir trenin kalkma ihtimali var. Eğer kalkacak olursa siz de burada olmalısınız. Tren Marsilya'dan gelişinizi beklemez. Paris'te hazır bulunmalısınız. Tarık Bey, trenin hareket zamanı belli değilse uzun zaman nerede barınabiliriz ki? Çocuk da var, biliyorsunuz. Benim evimde kalırsınız en kötü ihtimalle. Selva, hemen harekete geçin ve lütfen en geç 15 gün içinde burada olmaya bakın, dedi Tarık. Telefonu kapattıktan sonra bir an ben ne halt ettim diye düşündü. Üç kişilik bir aileyi nasıl barındırabilirdi evinde? Muhlis ne derdi bu işe? Ferit'e döndü. Bir yere ihtiyacım olabilir, dedi. Bana kısa bir müddet için kalabileceğim bir yer bulabilir misin? Ya da evime yakın bir otel var mı acaba? Sana mı, dostlarına mı? Onlar üç kişi. Ben tek başıma daha kolay yer bulurum. Onlar da bende kalırlar. Tren kalkana kadar. Evet. Trenin kalkacağını mı söylüyorsun bana? Ferit, o tren kalkarsa sen de içinde olmayacak mıydın karınla? Olabilirim. O halde şimdi beni zor durumda bırakma ve namusun üzerine söz ver. Bu konuşmayı hiç duymadın. Böyle bir trenden haberin yok. Benden asla duymadın, bilmiyorsun. Ben ne dedim sana demin? Yerin kulağı vardır. Demedim mi? Ben sen söylemesen de duyardım. Neyse, sana veya dostlarına bir yer bulmaya çalışayım. Bizim eve ne dersin? Sizin eve mi? Elbette. Hiç kullanmadığımız geniş bir odamız var. Evelin ile evlenmeden önce bir arkadaşım kalıyordu orada. Biz evlenince arkadaşım başka yere taşındı. O da halen boş. Sen ne diye çıkasın evinden? Onlar rahatça kalabilirler bende. Hangimiz kalırsak kalalım ücretini öderiz. Odanın ücreti hiç önemli değil. Düşünürüz bir şey, dedi Ferit. Haydi çıkalım şimdi. Yolda konuşuruz, dedi Tarık. Kendini kapana sıkışmış bir fare gibi hissediyordu. Ferit bu iyiliğine karşılık para almayacaktı ama ne isteyecekti acaba?